Ayrım 33, sayfa 274. Yargıç Hawthorne önündeki bloknota uzun uzun bir şeyler yazdı. Sonra kalemini masaya tık tık vurdu, birkaç saniye bekledi, başını savcıya çevirdi. "Tanığa soru sormak istiyor musunuz?" Savcı asık bir suratla ayağa kalktı. "Bayan Courtney'e soracağım başka soru yok." Yerine oturdu, kollarını kavuşturdu, kızgın gözlerini tavandaki bir noktaya dikti. "Bayan Courtney, mahkememiz verdiğiniz ek ifadeden dolayı teşekkür eder. Yerinize dönebilirsiniz." Senten gözleriyle galeride oğlunu aramakla meşgul olduğundan basamaklarda tökezledi. Blaine ile Abe aynı anda ona yardıma koşup yerine oturttular. "Abe," diye fısıldadı Senten telaşla. "Ben ifade verirken arka galeride bir çocuk vardı, sarışın, 13 yaşında kadar ama daha çok 17 gösteriyor. Adı Manfred, Manfred de la Rey. Onu bul, onunla konuşmak istiyorum." "Şimdi mi?" Abe şaşalamıştı. "Hemen. Ama karar, kararı kaçıracağım." "Git," diye emretti Senten, "bul onu." Abe yerinden fırladı, yargıcı selamladı. Bay Reginald Osmond tekrar ayağa kalkarken o salondan çıktı. Osmond ateşli ve içten bir konuşma yaptı. Senten'in ifadesinden en etkileyici cümleleri tekrarladı. "Beni korkunç bir ölümden kurtardı, çocuğumu da benimle birlikte kurtardı." Anlamlı anlamlı durdu, sonra devam etti. "Hükümlü, Bayan Courtney'den minnet ve cömertlik beklemeye hakkı olduğuna inanıyordu. Ondan borç almakla kendini onun gücü altına sokmuştu. Yanlış bir inanca saplandı. Güvenine ihanet edildiğine inandı." Avukatın merhamet dileyen konuşması yaklaşık yarım saat sürdü ama Senten bu arada bu sözleri dinleyeceği yerde Manfred'i düşünmekteydi. Çocuğun galeriden kendisine bakışı onu altüst etmişti. O nefret dolu bakışlar içindeki suçluluk duygusunu bir kere daha uyarmıştı. Yıllar önce gömdüğünü sandığı suçluluk duygusunu. "Şimdi yalnızdılar herhalde. Yardıma ihtiyacı vardır," diye düşündü. "Onu bulmam gerek. Ona olup bitenleri şu ya da bu şekilde telafi etmem gerek." Bunca yıldır çocuğu neden bu kadar inatla reddettiğini anlıyordu. Onu neden yalnızca Lothar'ın piçi olarak düşündüğünü, neden onunla temas etmekten kaçındığını yeni yeni kavruyordu. İçgüdüleri doğruydu. O gözlere bir kere bakmakla tüm kaleleri yerle bir olmuştu. Doğal annelik duyguları gömüldükleri yerden fışkırmış, onu esir almışlardı. "Bul onu bana abi," diye fısıldamıştı. Birden Reginald Osmond'un sözlerini bitirmekte olduğunu, son cümleyi söylemekte olduğunu fark etti. Lothar de la Rey kendisine feci şekilde haksızlık edildiğine inanıyordu. Bunun sonucu olarak savunulamayacak bir dizi eyleme kalkıştı. Ama sayın yargıcım, hareketlerinin pek çoğu onun dürüst ve merhametli bir insan olduğunu, karşı koyamayacağı fırtınalı duygularla boğuşmakta olduğunu ortaya koyuyor. Cezası hafif olamaz, toplum o kadarını bekleyecektir. Ama yüksek makamınızdan Bayan Courtney'in gösterdiği merhameti göstermenizi rica ederim. Zaten bir uzvunu kaybetmiş olan bu adama yasanın en ağır cezasını vermekten kaçınmanızı dilerim. Yerine oturdu. Sessizlik uzun saniyeler boyunca sürdü. Sonunda yargıç Hawthorne rüyadan uyanır gibi başını kaldırıp baktı. "Teşekkür ederim Bay Osmond. Şimdi duruşmaya ara verilecek. Öğleden sonra 2:30'da mahkeme yeniden toplanacak. Karar açıklanacak." Senten hemen salondan çıktı. Abe'yi ve oğlunu arıyordu. Abe'yi binanın ön merdivenlerinde polislerden biriyle konuşurken buldu. Abe hemen konuşmasını kesip Senten'e yürüdü. "Onu buldun mu?" diye sordu Senten heyecanla. "Üzgünüm Senten, o tarife uyan kimse yok. O çocuğun bulunup bana getirilmesini istiyorum abi. İstediğin kadar adam kullan. Kaça mal olacağı umrumda değil. Bir yerlerde kalıyor olmalı." "Peki Senten, hemen başlarım. Adı Manfred de la Rey, öyle mi? O halde hükümlünün akrabası olmalı." "Oğlu," dedi Senten. "Anlıyorum." Abe ona düşünceli gözlerle baktı. "Onu neden bu kadar çok istediğini sorabilir miyim Senten? Bulunca ne yapacağını da sorabilir miyim?" Hayır, soramazsın. Yalnızca bul onu. Sonradan neden istiyorum onu diye Abe'nin sorusunu kendi kendine de sordu. Bunca yıldan sonra neden istiyorum onu? Cevap çok basit ve çok açıktı. Oğlum olduğu için. Ya bulunca ne yapacağım? Bana karşı zehirlenmiş o çocuk. Benden nefret ediyor. Gözlerinden okuyorum. Benim aslında kim olduğumu da bilmiyor. O da gözlerinden belli. O halde onunla karşı karşıya gelince ne yapacağım? Bu sorusuna en doğal cevabı verdi. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yasanın ilk üç suç için tanıdığı en ağır ceza asırılarak öldürülmektir, diyordu yargıç. Hükümlü bu suçlardan da iddia makamının belirttiği diğer suçlardan da suçlu bulunmuştur. Normal durumda bu mahkeme en ağır cezayı ona vermekte asla tereddüt etmezdi. Ama burada olağanüstü bir hanımın olağanüstü ifadesini dinledik. Bayan Senten, The Thirty Courtney'in ifadesi, kendisi bu hükümlüden çok zarar gördüğü için özellikle önem taşımaktadır. Yargıç başına eğip Bayan Courtney'i selamladı. 23 yıllık yargıçlık hayatımda Bayan Courtney'in sergilediği soyluluğa ve anlayışa denk bir harekete tanık olmadım. Mahkememiz onun örneğine uymak kararındadır. Hükümlü ayağa kalksın. Lothar de Leray, savcılığın aleyhinizde ileri sürdüğü tüm iddialardan suçlu bulunmuş durumdasınız. Ceza kararında bunlar tek bir suç olarak işlem görecektir. Mahkemenin kararı doğal ömrünüzün sonuna kadar ağır hapis cezasıdır. Duruşmanın başlangıcından beri Lothar de Leray ilk defa olarak duygularını gösterdi. Yargıcın sözlerinden yerinde büzülür gibi oldu. Yüzü hareket etti, dudakları titredi, bir göz kapağı kontrolü dışında seyirdi, sağlam elini kaldırıp yargıca doğru yakarır gibi uzattı. ''Beni öldürün daha iyi.'' Yüreğinden kopan bir çığlıktı bu. ''Hayvan gibi kilitleyeceğinize asın beni.'' Gardiyanlar onu iki yanından yakalayıp titremesine, bağırmasına aldırmaksızın uzaklaştırdılar. Salona merhamet dolu bir sessizlik çöktü. Yargıç bile etkilenmişti. Ciddi bir yüzle yerinden kalktı, peşinde yardımcılarıyla salondan çıktı. Senten kalkamadı. Gözü hükümlünün demin oturduğu yerdeydi. ''Beni öldürün daha iyi.'' Bu çığlığın ölene kadar belleğinden çıkmayacağını biliyordu. Gözlerini ellerine indirdi, başını eğdi. Lothar'ı ilk tanıdığı haliyle canlandırdı hayalinde, sağlam ve ince. Kalahari'nin kızıl aslanları gibi, o açık renk gözlerinin uzak ufuklara bakışı, bir de şimdiki halini düşündü. Ufacık bir hücrede kapalı, ömrü boyunca çölün güneşinden yoksun. Ah Lothar diye sessiz bir çığlık attı yüreğinin derinliklerinden. O kadar güzel ve iyi bir şey nasıl böyle feci bir sona varabilir? Birbirimizi mahvettik. Aşkımızın doruğundayken yarattığımız çocuğu da mahvettik. Gözlerini tekrar açtı. Salon boşalmıştı. Kendini yalnız sandı. Az sonra Blaine Malcolmes'in de orada olduğunu gördü. Blaine alçak sesle, ''Seni sevmekte ne kadar haklı olduğumu şimdi anlıyorum.'' dedi ona. Arkasında duruyordu. Başına eğmişti. Senten ona bakarken içindeki o korkunç pişmanlığın hafifler gibi olduğunu hissetti. Blaine onun elini tuttu. ''Ayrıldığımız günden beri kendimle mücadele ediyorum. Seni bir daha görmemek için gerekli kuvveti bulmaya çalışıyorum. Neredeyse başaracaktım da. Ama sen bugünkü bu hareketinle her şeyi yeniden değiştirdin. Artık sana baktığımda şerefimin de, görevimin de, öbür şeylerin de değeri kalmıyor. Sen benim bir parçamsın. Seninle olmak zorundayım. Ne zaman? İlk fırsatta. Blaine, kısacık hayatımda başkalarına çok zarar verdim, çok acıya neden oldum. Artık olmayacak. Ben de sensiz yaşayamam. Ama sevgimiz başka hiçbir şeyi mahvetmemeli. Senin tamamını istiyorum ama daha azına razı olacağım. Aileni korumak için. Zor olacak, belki de imkansız olacak diye uyardı onu Blaine alçak sesle. Ama senin şartlarını kabul ediyorum. Başkalarına acı vermeyeceğiz. Seni o kadar çok istiyorum ki. Biliyorum diye fısıldadı Senten. Ayağa kalkıp ona döndü. Bana sarıl Blaine, bir an için. Abi Abrahams koridorlarda Senten'i arıyordu. Salonun çifte kapısına vardığında yavaşça itip açtı. Blaine, Senten'le Blaine Malcomes sıraların arasındaki boşlukta kucak kucağıydılar. Çevrelerinde olup biteni fark edecek durumda değildiler. Abe bir süre anlamayan bakışlarla baktı, sonra kapıyı yavaşça kapadı, önünde nöbet durdu. Senten için hem seviniyor hem de onun adına korkuyordu. "Sevgiye hakkın var," diye fısıldadı kendi kendine. "İnşallah bu adam onu sana verebilir." Cennette herhalde böyle bir şey olmalı diye düşünüyordu Senten. Hava da tıpkı benim gibi hissediyor olmalı. Arabayı her zamankinden daha yavaş sürüyordu. İçinden acele etmek geldiği halde kendini tutuyordu zorla. "Onu 5 aydır görmedim," diye fısıldadı kendi kendine. "5 dakika daha görmesem ancak kavuşmamızı daha tatlılaştırmaya yarar." Blaine'in onca güvence vermesine rağmen Senten'in şartları hala geçerli olduğu için duruşma salonundaki çalınmış dakikalardan beri hiç yalnız kalamamışlardı. Genellikle birbirlerinden yüzlerce mil uzaktaydılar. Blaine, Windhoek'ta görevleriyle uğraşırken Senten'de, Veltevre'den de Mali İmparatorluğu'nun kurtulması için gece gündüz savaş veriyordu. İmparatorluğu artık ölümün pençesindeydi. Kayıp elmaslar gitti giderdi. Zihninde bu durumu Bushman Ova'nın okuna benzetiyordu. Ufacık bir oktu ama zehirliydi. Koca hayvanı öldürmeye yetiyordu. Zayıflatıyor, sendeletiyor, deviriyordu. "Ben de o durumdayım şimdi. Düşmüş ve felç olmuşum. Avcılar yaklaşıyor ama bugün umutsuzluğu bir kenara bırakacağım. Bir daha düşünmeyeceğim bunları, bir dakika bile. Onun yerine Blaine'i, doğanın bana sunduğu bu cennet diyarı düşüneceğim." Okyanus karşısında belirdi, yemyeşil ve sonsuz. Açık pencereden esen deniz rüzgarı Senten'in saçlarını uçurdu. "Bir kulübe," diye uyarmıştı Blaine onu son mektubunda. "İki odacık, akarsuyu yok. Tuvaleti yere kazılmış bir çukur, ocağı açık. Ama ben çocukluğumdan beri tatillerimi orada geçirir, orayı çok severim. Babamın ölümünden beri orayı kimseyle paylaşmadım. İlk sen olacaksın. Bir de harita çizmişti yolu göstermek için." Kulübeyi hemen gördü. Okyanusun kenarında, tek başına duruyordu. Bir kayanın üzerinde, koyun başlangıcında. Çatısı zamanın etkisiyle kararmıştı. Kalın kerpiç duvarları beyaz badanalıydı. Bacasından ince bir duman çıkıyordu. Evin ilerisinde bir hareket gördü. Kayaların üzerinde bir insan fark etti. Birden telaş ve sabırsızlık yine benliğini sardı. Motor stop etti. Gaz verince daha beter boğuldu. "Allah kahretsin." Eski bir arabaydı. Daimler'i elden çıkarmak zorunda kalınca bunu kullanmaya mecbur olmuştu. Arabanın teklemesi ona parasal sıkıntılarını yeni baştan hatırlattı. Bu durum her yıl yeni bir sarı Daimler kullanmaktan öyle farklıydı ki. El frenini bıraktı, Ford yavaşça yokuş aşağı kaydı, hız kazandı, sonra motor da çalıştı. Kulübenin arkasına varınca Senten onu durdurdu. Siyah kayaların üzerinde koşarken bağırıyor, el sallıyordu. Sesi okyanus dalgalarının arasında kaybolmaktaydı ama o duydu, dönüp baktı, koşarak ıslak, kaygan kayalar üzerinden yaklaştı. Yalnızca haki bir şort giymişti. Kucaklaştıklarında, "Ah Blaine," diye bağırdı Senten, "seni öyle özledim ki." Dudaklarını ona kaldırdı. Blaine'in yüzü deniz suyundan ıslak ve tuzluydu. Yeni bıyıkları gıdıklıyordu. Yo, beğenmemişti Senten bu bıyıkları. Blaine onu kucağına aldı, kulübeye doğru koşmaya başladı. Blaine sac ayağını açık ocağın üzerine koymuştu. Yanan odunun kokusu çok güzeldi. Senten onun karşısında duruyor, tıraş suyunu köpürtüyordu. Blaine yakındı. 5 ayda zor uzattım bu bıyıkları. Ne kadar da gurur duyuyordum. Bıyığın ucunu son defa büktü. Çok yakışıklı yapıyor beni, değil mi? Hayır, dedi Senten kesin bir sesle. Bence değil. Beni kirpi öpse daha iyi. Senten işe koyulduğunda Blaine, nereden öğrendin tıraşı, diye sordu. kıskanmaya başlıyorum. Babam, onun bıyıklarını hep ben düzeltirdim. Kıpırdama artık. İri burnunu iki parmağıyla tutup kaldırdı. Blaine az sonra dümdüz üst dudağını şaşkınlıkla okşuyordu. Hem daha güzel hem daha rahat dedi senden. Ama biz yine son testi de yapalım. Eğilip onu öptü. Diyerek memnuniyetini belirtti. Dönüp Blaine'in kucağına oturdu. Kadehlerini iki kere doldurdular. Karınları da acıkmıştı. Yemeklerini yiyip battaniyenin altına girdiler. Ateşin karşısına uzandılar. O aradığın genç çocuğu buldun mu sonunda diye sordu Blaine tembel bir sesle. Abi Abrahams gelip benden de yardım istedi. Biliyor muydun? Bu sorunun Senten'in üzerinde nasıl bir etki yaptığını anlayamadı. Senten vücudunun kasılmasını kontrol altına almayı başardı. Başını iki yana sallamakla yetindi. Hayır, kayıplara karıştı. Lothar Dölarey'in oğluydu. O kadarını anladım. Evet dedi Senten. Onun için çok kaygılandım. Babasının cezaevine girmesinden sonra herhalde tek başına kalmış. Yalnızlık çekiyor olmalı. Onu aramayı sürdüreceğim diye söz verdi Blaine. Bir iz bulursam sana haber veririm. Çok iyi bir insansın. Çocukla ilgilenmen için hiçbir neden yok aslında. Sessiz kaldılar ama dış dünyadan söz etmek eski kusursuz havayı bozmuştu. Tatsız konular birbirini izlemeye başladı. Isabella nasıl diye sordu Senten. Blaine'in göğsünün kasıldığını hissetti. Blaine prosundan bir soluk çektikten sonra cevap verdi. Durumu kötüye gidiyor. Vücudun alt kısmında sinir atrofisi var. Pazartesinden beri hastanede. Omurgasının alt tarafındaki ülserler de geçmiyor. Üzgünüm Blaine. Bu yüzden birkaç günlüğüne kaçabildim. Kızlar büyük annelerinde. Kendimi çok kötü hissediyorum. Seni göremesem daha beter durumda olurdum. Blaine, kararımıza sadık kalmalıyız. Onu ve kızları asla incitmemeliyiz. Blaine yine sessizdi. Birden prosunun izmaritini okyanusa fırlattı. Belki Isabella İngiltere'ye gitmek zorunda kalacak. Oradaki bir hastanede bir doktor var. Mucizeler yaratıyor. Ne zaman? Senten'in yüreği göğsünde sanki bir top güllesiydi. Ağırlığı boğuyordu onu. Noel'den önce şu sıra yapmakta oldukları testlere bağlı. Sen de birlikte gideceksin tabii. Gidersem yöneticilik görevinden istifa etmek zorunda kalırım. O zaman ilerisi için şansım sustu. Amaçlarını daha önce onunla hiç tartışmamıştı. Gelecekte hükümette bakan olma şansın, sonra da başbakan olma şansın baltalanır, değil mi? Blaine kıpırdadı, başını çevirip onun gözlerine baktı. Biliyor muydun diye sordu. Senten başını evet anlamında salladı. Beni zalim mi buluyorsun Senten? Kendi bencil çıkarlarım uğruna Isabella'yı yalnız bıraktığımı mı düşünüyorsun? Hayır, ihtiras ne demektir bilirim. Ben teklif ettim. Burada kalmam için o ısrar etti. Olağanüstü bir insandır, çok cesurdur. Ağrıları artık aralıksız sürüyor, ilaçsız uyuyamıyor. Durmadan daha fazla ilaç alıyor, ağrılar da sürekli artıyor. Suçluluk duyuyorum Blaine ama ne olursa olsun seninle kalmak için fırsat çıktığına da seviniyorum. Ondan hiçbir şey çalıyor değilim. Oysa bu doğru değildi. Senten de farkındaydı doğru olmadığının. Sabah uyandıklarında önce buz gibi sularda yüzdüler, sonra yürüyüşe çıktılar, sonra da seviştiler. Yan yana uzandıklarında Senten bir ara, Blaine dedi, ben Veltevreden'i satıyorum. Blaine gözlerini açtı, onu bileğinden yakalayıp hemen doğruldu. Satıyor musun? Ama neden? Mecburum dedi Senten en açık şekilde. Araziyi, evi, her şeyi birlikte. Ama niçin sevgilim? Orası senin için ne büyük anlam taşıyor biliyorum. Neden satıyorsun? Taşıyor evet. Veltevreden benim için çok önemli. Ama hani madeni daha da önemli. Evi satarsam belki ufacık bir ihtimalle madeni kurtarabilirim. Bilmiyordum dedi Blaine yumuşacık bir sesle. Durumun bu kadar kötü olduğunu anlayamamıştım. Nereden bilebilirdin sevgilim? Senten onun yüzünü okşadı. Kimse bilmiyor. Ama anlayamıyorum. Hani madeni herhalde kâr ediyordur. Hayır Blaine, bugünlerde kimse elmas satın almıyor. Hiçbir şey satın almıyor. Chris çok korkunç. Kota daha da kısıldı. Elmaslarımıza ödenen fiyat 5 yıl öncekinin yarısı bile değil. Hani madeni başa baş noktasını bile tutturamıyor. Her ay az bir miktar para kaybediyor. Ben dünya ekonomisi yeniden hareketlenene kadar dayanabilirim ama sustu. Onu yapabilmenin de tek yolu Veltevreden'i satmak. O zaman gelecek yılın ortasına kadar dayanırım. Herhalde bu korkunç kriz de o zamana kadar biter artık. Elbette bitecek dedi Blaine hemen. Biraz düşündükten sonra ekledi. Bende biraz para var senden. Senten parmağını onun dudaklarına değdirdi. Hüzünlü hüzünlü gülümsedi. Başını iki yana salladı. Blaine onun elini kendi dudaklarından çekip devam etti. Beni seviyorsan sana yardım etmeme izin vermelisin. Pazarlığımız var Blaine diye hatırlattı Senten. Başka kimse acı çekmeyecek. O para Isabella'ya ve kızlara ait. Bana ait. Ben istersem... Blaine, £1.000.000 ancak şu anda gelirse beni kurtarır. O kadar mı var sende? Daha azı ziyan olur. Dipsiz kuyu gibi borçlarımın arasında erir, kaybolur. Blaine başını yavaşça salladı. O kadar çok ha? Sonra üzüntüyle kabullendi. Yo, bende o kadar yok. Üçte biri bile yok senden. O halde bir daha bu konuyu açmayalım. Şimdi bana balık tutmasını öğret. Birlikteyken tatsız şeyler konuşmak istemiyorum. Evime döndüğümde yeterince tatsızlık beni bekliyor zaten. Son gün öğleden sonra kulübenin arkasındaki kayalara tırmandılar. El ele yaban çiçeklerinin arasında yürüdüler. Polenler bacaklarını sarıya boyadı. Çevrelerinde arılar uçtu. Ayrım sonu.